Meclis gündemi. Meclis gündemi programıyla yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günal ve Murat Baran birlikte hazırladık. Program danışmanımız Hakkı Kurban. Sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Meclis gündemi programımıza katılmak isterseniz sorularınız ve görüşleriniz için telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis GU1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'yla Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz bizlerle birlikte. Sayın Minsolmaz hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Stüdyomuza merhaba. Ve gazeteci Hakkı Kurban siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Biraz sonra Hakkı Kurban senden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini alacağız. Ve ardından Sayın Minsolmaz'la biliyoruz ki dün bir açıklama vardı. Türkiye erken seçime gidiyor. 24 evet. Haziran'da seçimi konuşacağız Sayın Minsolmaz'la. Trakya tanıtım günleri bugün başladı Ankara'da. Siz de oradaydınız.
Evet, oradan geldik.
Oradan geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biraz da bize Trakya tanıtım günlerinden söz etmenizi isteyeceğiz. Şeker fabrikalarının son durumunu da konuşmak evet. istiyoruz sizinle. Romanlar ve son konu olarak da tarımın durumu nedir? Bunu sizden öğrenmek istiyoruz. Ama Türkiye hem siyaset hem de küresel siyaset Türkiye'de oldukça hareketli ve sıcak. Şimdi seçim kararı ve gündemin yoğunluğu milletvekillerinin ajandalarına nasıl yansıyacak? Evet. Mecliste son durum nedir onu öğrenelim Hakkı Kurban'la.
Evet, Türkiye seçim havasına girdi artık ve siyasette sıcak bir yaz bekliyor. Bunun altını çizelim. Şimdi AK Parti'nin bir teklifi var ve 24 Haziran'da erken seçimin yapılabilmesi için meclis yoğun bir trafiğe girecek. Anayasa Komisyonu'nda konu, komisyondaki kabulün ardından da genel kurulda oylanması gerekiyor. Ve burada salt çoğunluk yeterli olacak seçim kararının alınması için. Meclisin bu kararı almasıyla birlikte söz Yüksek Seçim Kurulu'na geçecek ve Yüksek Seçim Kurulu bir seçim takvimi hazırlayacak ve 24 Haziran'a kadar propaganda yasakları dahil ne tür adımlar atılacağını tek tek gün gün takvimi hazırlamış olacak. Ondan sonra da artık Türkiye tamamen seçim satma haline girmiş olacak. Adaylar belli olacak. Hem milletvekilliği hem cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bunun altını çizelim çünkü 16 Nisan referandumuyla birlikte artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş oluyor. Ve bunun ilk uygulamasını da bu seçimlerle görmüş olacağız. Bu bakımdan önemli. Bunun yanı sıra tabii aslında seçimleri bir anda gündemin ilk sırasına aldık ama aslında meclisin gündemi zaten yoğundu. Bir tezkere geldi ve dün kabul edildi. Olağanüstü hal uygulaması 3 ay daha devam edecek. Bununla ilgili hem Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı vardı hem de Bakanlar Kurulu'ndan bu teklif meclise gönderilmişti. Böylelikle bugünden geçerli olmak üzere 3 ay daha olağanüstü hal uygulaması devam edecek. Seçimler de bu sayede daha güvenli bir ortamda yapılacak. Hazırlıklar bu çerçevede yürütülmüş olacak. Bunun yanı sıra arazi toplaştırılması için son derece önemli bir düzenleme var. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde DSİ Genel Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri hakkında kanunda bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun tasarısı. Sayın Minsolmaz da bugün genel kurulda konuyla ilgili bir konuşma yapacak. O kanunun da kısa süre içerisinde kabul edilmesini bekliyoruz. Hakikaten tarım açısından son derece önemli bir düzenleme olduğunu belirtelim. Komisyon gündemlerini şöyle kısaca göz atacak olursak Dilek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda cinsel istismar suçlarına ilişkin bir düzenleme var. O tasarı benimsendi komisyonda önümüzdeki günlerde. Genel kurul gündemine gelecek. KİT komisyonu kamu kurumlarının denetimlerini yapıyor. 2015-2016 hesap dönemlerini inceliyor. Bu kapsamda PTT Genel Müdürlüğü'nün hesapları dün değerlendirildi. Bugün de Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi ve Ankara Doğal Gaz Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hesapları gündemde. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu dün komisyona gelen başvuruları değerlendirdi. Komisyon Başkanı Ömer Serdar'ın verdiği bilgiye göre Bugüne kadar 12.648 başvuru ulaşmış komisyona ve bunlardan 12.360'ı hakkında işlem yapılmış. Kötü muamele ve işkence iddiaları da var bunların arasında ve 133 dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilmiş. Son olarak özellikle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da gelen bilgileri paylaşıyor demiştik. Genel kurul ve diğer komisyonların da kendi gündem maddeleri var. Şüphesiz yoğun bir gündem. Ama şunun altını çizelim, artık önümüzdeki günler tamamen seçim konuşmaya başlayacağız.
Evet, hatta şimdiden konuşmaya başladı. Dün de konuşulmaya başlanmıştı bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'la birlikteyiz. Bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım ve hemen soralım. Aslında Türkiye'nin gündeminde sıklıkla Suriye konusu vardı, ekonomi vardı. Fakat erken seçim kararı bir anda gündemi değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 24 Haziran'da seçim planını açıklamasını siz nasıl yorumladınız diye soralım. Evet. Ve seçimler Türkiye'ye nasıl yansıyacak?
Evet. Öncelikle sizin kanalınızdan bu fırsatı bulduğum için teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimin, Kırklareli, Tekirdağ, Edirneli hemşehrilerimizin de selamını getirdim. Dediğiniz gibi Trakya Tanıtım Günleri'nin açılışını yaptık. Sayın Bakanlarımız, Başbakan Yardımcımız, Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Hakan Çavuşoğlu Bey ile birlikte onların selamıyla buraya geldim. Buradan da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun tüm dinleyicilerine de saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarımızın doğru bilgilenmesi, gündemi, ülkeler açısından gündemini almak açısından bu görevi layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Evet, meclis gündemi Hakkı Bey çok güzel özetledi. Gerek komisyonlardaki çalışmalar, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamasıyla beraber Türkiye'de bir seçim atmosferi oluştu ve gündemin birinci maddesi haline aldı. Bu süreç Sayın Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında 26 Ağustos tarihinde bir seçimin yapılmasının süreç açısından önemli ve doğru olacağı yönündeki açıklamasıyla başladı malumunuz. Sonra kendilerinin Cumhurbaşkanımızla külliyede gerçekleştikleri toplantı sonrasında Cumhurbaşkanımızın da tüm milletimize sunduğu konuşmada bunun 24 Haziran tarihinde olması şeklinin daha doğru olacağı ve bu konuda meclis gündemine grupların vermiş oldukları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklifle bunun süreçlerini Hakkı Bey'in ifade ettiği gibi mecliste genel kurula komisyondan geçtikten sonra genel kurula gelmesi ve akabinde meclise de kabul edildikten sonra süreç resmen başlamış olacak ve Yüksek Seçim Kurulu'nun da seçime ilişkin süreci tanımlaması olacak. Evet, bugün itibariyle 65 günlük bir süreci zikrediyoruz. Belki çok alışık olmadığımız kadar erken bir seçim ama tabii Türkiye'nin gerçekleri az evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi dünyada yaşanan siyasi süreçler hepsini bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, dünya kendi etrafında dönüyor ama dünya aynı zamanda bütünüyle de güneşin etrafında dönüyor. Yani Türkiye hiçbir şekilde dış dünyadan izole değil, izole olması da beklenemez. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşanan süreçler, akabindeki 16 Nisan referandumu, sonrasındaki süreç ve bugün gelinen noktada gerek Suriye'de gerekse dış dünyada ve Türkiye'nin kendi dinamikleriyle bakıldığı zaman Türkiye artık birilerinin yaptığı planlara göre siyaset mühendislerinin oyunlarına gelen değil, kendi yolunu kendi çizen bir ülke olması, dış politikasındaki iş dinamikleri doğru yöneten bir ülke olmasıyla bence doğru bir kararı bu aşamada vermiş oldu. Toplumun genel kesiminde kabul gören bir şekil. Biz tabii ki bir tarafımız, ben Trakya'dan gelen bir milletvekili olarak hem oradaki teşkilatlarla hem de vatandaşın her kesimiyle iç içeyiz. Bu 16 Nisan referandumuyla beraber gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anayasal düzlemde oluşması artık toplumda böylesi bir yapının, yeni bir sistemin başlayacağı noktasındaki şekli zaten bir tetiklemiş olan süreçti. Fakat bununla beraber 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesiyle yapılmaya çalışılan yapılamadıktan sonra Türkiye'de biz siyasetçilere, halk buna birebir müdahale ederek Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklarda, meydanlarda 251 şehit vererek, 2193 gazi vererek bu mücadeleyi daha 16 Temmuz sabahına bırakmadan çözümledi. Fakat biz siyasetçilere bir görev ihdas etti. Yani artık biz bu ülkede birilerinin sürekli darbe yapma eğiliminde olmasını istemiyoruz. Biz bu ülkede hükümetlerin sürekli koalisyon riskleri içerisinde süreksiz ve istikrarsız hükümetler süreçlerinin yaşanmamasını istiyoruz. Biz artık bu ülkede vesayet istemiyoruz. Dolayısıyla bu üç temel görevden sonra zaten meclis oradaki görevini yerine getirerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık Türkiye'nin bu geçmiş dönemlerde yaşadığı sıkıntıları, darbeler, vesayet ve özellikle koalisyonlar dönemindeki sıkıntıları da dikkat alarak biz 16 Nisan'da çok önemli bir referandumu, 18 maddeden oluşan bir referandumu Anayasa Komisyonumuz, Meclis Genel Kurulu ve en sonunda da referandumla, halk oylamasıyla aziz milletimizin önüne kadar getirdik ve millet bu konudaki takdirini göstermiş oldu. Buradaki milletin iradesinin tesis etmesi çok önemliydi. Çünkü 15 Temmuz'dan öncesiyle sonrasını mutlaka farklı değerlendirmek gerektiğini, gerek Sayın Bahçeli, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, biz milletvekilleri ve toplumun her kesiminde herkes zikretmeye başlamıştı. Doğal olarak şu gün yapılacak olan erken seçimi, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini konuşurken bunu 15 Temmuz sonrasındaki referandumla ilişkilendirmek lazım. Siyaset zaten genel itibariyle, genel tanımı itibariyle milletin iradesini devlete hakim kılmak. Dolayısıyla bu millet iradesinin bir zaman canı istendiği zaman vesayet veya başka yapılar içeriden veya dışarıdan, terör örgütleri veya geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçilmiş insanların bu konudaki iktidarını kabul etmeyen yapılar tarafından her zaman kesintiye uğrayabileceği bir riskin Türkiye'ye neler kaybettiğini biz geçmiş 10 yıllarda çok yaşadık. Dolayısıyla bunun seçimle artık geri dönülemeyecek bir şekilde ve en kısa zamanda yapılması ve 15 Temmuz'da başarılı olmadıktan sonra bu yapı ve benzeri bağlantılı eklemli yapıların Türkiye'ye yapmış oldukları ekonomik saldırıları da gözlemliyoruz.
Evet.
Türkiye terör örgütüyle, PKK ile mücadele ediyor. Sınırlarının dışında Suriye gerçeğinin içerisinde hem orada Afrin'de, Zeytindalı onun öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda askerimiz başarılı operasyonlar yapıyor. 3,5 milyon Suriyelinin de sınırlarımızda oradaki krizden ve sıkıntıdan yaşanan süreci içerisinde önemli bir yardımı gerçekleştiriyor. İçeride ve dışarıda terör örgütleriyle uğraşırken aynı zamanda FETÖ'yle ve onun buradaki yapılanmasıyla mücadele devam ettiriyor. Ama ekonomide de yaptıklarını, yatırımlarını durdurmuyor. Dolayısıyla bütün bunlarda daha etkin, kalıcı, kesin ve birilerinin yani yine şöyle bir ortalık karışsın da buradan bize bir fırsat doğar çabasındaki bence şer odaklarına fırsat vermeyecek şekilde hızlı davranarak kendi siyasetini ve ülkesinin geleceği açısından doğru kararı aldığı düşüncesindeyim.
Evet.
Bunda hayır vardır. Onun için fazla bekletilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ekonomiye ilişkin süreçlerin gerek vatandaşlarımız tarafından da olması yasal süreci içerisinde 2019 Kasım'daki seçime kadar bir sürecin beklenmesinin birileri tarafından yine bir fırsat gibi görülüp bunun gene manipülasyon yapılıp bir siyaset mühendisi buradan çıkarılmaya çalışılacaktı.
Aslında hani çok öncesinden de hani erken seçim hiçbir zaman konuşulmazken son aylarda sıklıkla konuşulmaya da başlanmıştı. Değil mi? Hani AK Parti'nin de böyle bir düşüncesi olmadığını dile getirmesine rağmen.
Evet.
Çok fazlalaşmıştı böyle bir konuşma. Sizin de söylediğiniz gibi bu işin galiba erkenden olması çok daha...
Evet, biz iyi. Bunun yani vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde tespitimiz şudur ki yani toplum dünyada bir siyasi türbülans olduğunu gözlemliyor. Türkiye bunun yansımalarını minimize edecek, en aza indirgeyecek doğru bir yönetimi de hamdolsun gerçekleştiriyor. Türkiye eski dönemlerde her şey süt limanken, dünyada şirketler ve devletler rekor karlar açıklarken biz buralarda ekonomik ve siyasi krizler yaşardık, hatırlayın.
Evet.
Ama hamdolsun bu 16 yıllık iktidar sürecinde, iktidarımız sürecinde yanı başımızda Suriye'de çok önemli bütün neredeyse egemen devletlerin orada müdahil olduğu bir süreçte FETÖ darbesi gibi hain bir darbeyi bu millet tam da bağrına saplanan bir hançer gibi yaşamışken onun arkasında tüm dünyanın gelişmiş ülkelere bile ekonomik sıkıntılarla ciddi bir takım travmalar yaşarken Avrupa ülkelerinde yükselen milliyetçilik akımı, kendi işlerinde yaşadıkları göçmen karşıtlığı ve özellikle orada çalışanlara karşı gösterdikleri tepkiler. Yani dünya bir kararsızlık iklimi içerisinde siyaset anlamında. Nasıl bazen iklimsel anlamda kararsız dönemler yaşıyor. Ben dünyanın kendi içerisinde siyasi bir kararsızlık dönemi içerisinde, istikrarsız dönem içinde olduğunu düşünüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti hükümetleri ve yönetimleri de bu 16'lı yıllık dönemde bu fırtınalı deniz içerisinde gerçekten bu istikrarı sağlayıp ülkeyi kilitlendiği hedeften şaşırtmadan, tabii bu mücadele de siyasi anlamda vererek, yeri geldiği zaman işte bugün olmak durumunda kaldığımız erken seçim gibi teklif ve önerileri de açık olarak ve bunun da gereğini yerine getirerek, ama yaşadığı bütün engellemelere rağmen milletin huzur ve güvenliğini hiçbir zaman tehdit altına almadan bugüne kadar yapabildi. Dolayısıyla bugün hem bu şartlar altında bir darbe görmüşken, yanı başımızda bir savaş varken, askerimiz orada mücadelesini verirken, PKK terör örgütü ve onunla eklemlenmiş PYD, YPG gibi yapılar maalesef NATO içerisinde ittifak halinde olduğumuz ülkeler tarafından silahlandırılır ve desteklenirken, Türkiye'nin de 2017'de büyüme rakamlarıyla G20 ülkeler arasında birinci sıraya oturması ve siyasetin de burada yasal düzenlemeleri, meclis sürekli, işte az evvel komisyonda Hakkı Bey sundu, meclis tıkır tıkır çalışıyor. Evet. Türkiye'de bütün kurumlar çalışıyor. Barajımız da yapılıyor, termik santralimiz de, işte nükleer santralin sözleşmesini imzaladık Rusya Devlet Başkanı ile yakın zaman. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik alanda, siyasi alanda ve diğer sanayi, toplumsal, sosyal tüm alanlarda yerine getirirken görevlerini, bu istikrarsız ortamda da kalıcılığı ve sürekli tesis etmek amacıyla aldığı bu karar ülkemiz açısından hayırlıdır diyorum.
Peki efendim, yeni bir döneme de giriyoruz aslında bu seçimlerle birlikte. Çünkü 16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle birlikte artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girmiş olacak. Bu bahsettiğiniz sorunların aşılmasında yeni dönem ve seçilecek olan yönetim ne tür etkide bulunacak? Bu anlamda beklentiniz nedir seçimlerden sonra?
Evet, tabii yani bence Türkiye açısından doğru bir modeli, hem bizler zaten bunu mutfakta hazırlayan AK Parti ekibi olarak, daha sonra buna Milliyetçi Hareket Partisi'nin de destek ve vatandaşımızın da halk oylamasında desteğiyle bu artık geçerli, cari bir duruma geldi. Benim beklentim şu: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hep söylene geliyor, Türkiye'nin hızlı karar alması. Çünkü hızlı karar almak şu süreç içerisinde çok önemli. Bulunduğumuz coğrafya bir İsviçre, bir Kanada gibi değil. Yani tarih boyunca da böyle olmuş. Osmanlı, Anadolu, Selçuklu, onun öncesindeki bütün uygarlıklar döneminde bir tarafımızda endüstriyi oluşturan ve enerjiyi kullanmak zorunda olan Batı, emperyalist devletler, bir tarafta da enerjiye sahip olan fakir, mazlum Doğu halkları. Türkiye bu iki arada. Bir tarafta Hristiyan coğrafyası, bir tarafta Müslüman coğrafya. Bu eksenden baktığınız zaman bir tarafta Avrupa, bir tarafta Asya. Ülkemiz çok kritik bir eklem noktasında. Coğrafyalar siyaseti, toplumsal hayatı, kültürleri ve tarihi biçimlendiriyor. Bir gerçek. Yani bizim o stratejik konumumuzun tabii ki yaşanan bu süreç içerisinde, özellikle dünyanın en egemen devletlerinin bile yaşadığı sıkıntılar içerisinde dingin ve stabil kalmasını beklemek de bence biraz hayalperestlik. Dolayısıyla kurtuluş mücadelemiz, onun öncesindeki Osmanlı dönemi ve ondan sonraki çok partili hayata geçişimizde dış dünyanın sürekli Türkiye'ye müdahil olma çabasına baktığımız zaman biz çok önemli bir ülkeyiz. Evet. Tarihten gelen çok önemli bir gücümüz var. Nüfusumuz azalmış olabilir. Balkan savaşlarından ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yani sınırlarımıza çekilmiş olabiliriz 780 bin kilometre kareye. Ama bizim bir tarihsel kökümüz bir anda işte Kudüs'e, Mekke, Medine'ye kadar bir anda Balkanlara dayanıyor. Yani bizim kültür coğrafyamız, siyasi coğrafyamız çok geniş. Dolayısıyla Orta Doğu'da enerji kaynaklarının olduğu coğrafyada hesabı olan ülkelerin Türkiye üzerinde her zaman operasyon yapma imkanı, ihtimali vardır ve olmuştur. Onun için Türkiye uyanık olmalıdır. Çok ciddi karar alma mekanizmalarını oluşturmalıdır. Ve kendi içerisinde o vesayet yapılarının her zaman ayağına çelme takacağı bir zemini oluşturmamalı ve bunu engellemelidir. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminde zikrolunan konu budur. Yani bunu biz anlatırken vatandaşlarımıza AK Parti'nin herhangi bir şekilde bir daha iktidar olma problemi olmadığını anlattık. Biz %34'lerle de iktidar olduk. Evet. Hatırlayın, DSP koalisyonunda %21'lerle iktidar olundu. Evet. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha Cumhurbaşkanı seçilmesi için de bir engele, hem toplum nezdindeki karşılığı açısından hem de hukuksal anlamda bir engel yok. Biz kendi çıtamızı kendimiz yükselttik. %50+1'le. Dolayısıyla AK Parti kendi siyasi ikballerinden öte toplum açısından bir daha istikrarı geri döndüremeyecek şekilde yaşadığımız coğrafyanın ve buradaki siyasi iklimin de farkına doğru vararak hızlı karar alma mekanizmalarını geliştirmesi lazım. Ben hep onu diyorum. Yani Orta Doğu dünyanın kanayan bir yarası. Her şey Orta Doğu'ya göre biçimleniyor. Evet. Ama bizim gibi az sayıda orada yaşayan, toprağın üzerindeki insanları düşünen ülkeler var. Ama daha ziyade toprağın altındaki petrolü düşünen ülkeler var. Mücadelenin temeli toprağın üzerindeki insanlarla toprağın altındaki petrolü düşünenler arasındaki mücadeledir. Bu kaygan zeminde Türkiye her zaman hızlı, doğru ve kararlı olmak zorundadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işte bakanlar nasıl seçilecek, bakanlar meclisten dışından da olabilecek o teferruatını konuşabiliriz. Ama bana göre ruhu üzerinde çok konuşmak lazım. Yaşadığımız darbeler, demokrasi çok partili hayatımıza baktığımız zaman edindiğimiz tecrübeler, bugün AK Parti'nin çok güçlü bir lideri, çok güçlü kadroları olduğu 2002'den bugüne kadar girdiği bütün seçimlerde 12 seçimde birinci parti olması istisnai bir durumdur. Her zaman bu kadar güçlü lider, her zaman bu kadar güçlü bir iktidar partisi olamayabilir. Yaşanan bütün bu dışarıdan ve içeriden müdahalelere rağmen ipleri bu kadar sıkı tutup ülkenin istikrarını koruyan bir hükümet olamayabilir. İşte bunun için Türkiye artık sistemini otomatik vitese geçirmiştir. Bu çok önemlidir. Çünkü artık dünyada bizim yönetim sistemleri üzerindeki değişikliklerimizi dikkatle inceliyorlar. Bu kadar stres ortamında ekonomide sağladığımız başarıları önemli inceliyorlar ve bir milletin bir darbeye maruz kalmışken, hain FETÖ darbesi ve dışarıdaki destekçilerini de bütün milletimiz biliyor. Sabaha kalmadan bu işi liderinin çağrısıyla sokakta bitirdiği şekli bütün dünya hayranlıkla izliyor. Dolayısıyla bize ne kadar unutturmaya çalışsalar da batılılar, emperyalist ülkeler bizim zor durumda neler yapabileceğimizi Çanakkale'de görmüşlerdi. 100 yıl sonra da 15 Temmuz'da yine meydanlarda gördüler. Bunun için saldırıyı kesmediler. Ekonomik ve siyasi alanda bu manipülasyonu yapmaya devam ediyorlar. Bence halkımız, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımıza olan, iktidarımıza olan güvenden ötürü bundan sonra şer odakları düşünsün diyordur.
Evet. Peki şimdi AK Parti ile MHP arasında bir ittifak var. Biraz da ittifaklardan kısaca söz edelim isterseniz. Diğer partilerde ittifak arayışı içerisinde. Ne düşünüyorsunuz ittifaklar konusunda?
Evet, biz seçim güvenliği kanunu ve ittifak kanunu meclisten geçirdik. O zaman da çok konuşuldu. İttifak bir koalisyon değil. Yani bu çok önemli bir şey. Milletin bir takım ortak değerler ve bir ülke üzerinde seçimden önce siyasi partilerin kendileriyle ve ülkenin gerçekleriyle ilgili bir eksende birleşip bunu da açık ve şeffaf bir şekilde seçmene ifade ettikleri, biz işte bugün AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi için söylüyoruz. Diğer siyasi partilerde bir takım süreçler mutlaka olacaktır. Bu konuda bir ülkenin geleceği, 15 Temmuz'u, 16 Nisan'ı ve bugün Türkiye'de yapılmak istenen Suriye gerçeği, Afrin Operasyonu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ve dış dünyada Türkiye'ye karşı alınan tavır. Bütün bunları harmanlayıp ortak bir temelde ülkenin bekası için anlaşıp biz seçime birlikte gidiyoruz diyebilmeli. Bu bence çok saygı duyulması gereken, çok şeffaf ve millete deklare edilerek yapılan bir şey. Evet. Ama koalisyon neydi eskiden? Ve bunlar Türkiye'de telkin isteniyordu. Ve hatta bu az evvel bahsettiğim yapılar, keşke bir koalisyon olsa da Türkiye'de herhangi bir tarafından çekildiği zaman istendiği gibi, eskiden olduğu gibi siyaset mühendisliği yapılmak için zemin olsun diyordu. Bunun aksi olan koalisyonlarda ise birbirine hiç benzemeyen, birbirini hiçbir şekilde kabul etmeyen, seçimde ortaya ortak bir fikir, ortak bir ülkü koymamış olanlar mecburiyetten hükümet olamadıkları için bir araya geliyordu. Bunların, koalisyonların geçmiş dönemlerde böylesi bir ittifak dışı mecburi koalisyonların ülkeyi neler kaybettiğini gördük. Onları anlatmaya gerek yok. Tabii ki Türkiye bunları düzeltecek. Yani bu dağınık mı kalsın? Birilerinin istediği gibi her zaman manipülasyona açık mı kalsın? Siyasi kriz arkasından ekonomik kriz ve Türkiye istendiği yöne çekilebilecek bir ülke gibi kalsın? Bence Milliyetçi Hareket Partisi o süreçte gerekli duyarlılığı göstermiştir. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin başka bir ülke olduğunu ve bundan sonra başka bir siyasi iklim içerisinde doğru kararlar almamız gerektiğini, Devlet Bahçeli bu konuda kendisine de teşekkür ediyorum ve ekibine ediyoruz. Nihayetinde gelinen işte 24 Haziran'da yapılması yönünde artık meclisin gündemine gelen kanun düzenlemesiyle, bunun kabulüyle erken seçime kadar geldik. Bence Türkiye doğru yolda gitmektedir. Burada sıkıntı duyanlar olacaktır. Tabii ki bu herhangi bir şekilde muhalefete karşı Türkiye'deki mevcut mecliste grubu bulunan veya grubu bulunmayan siyasi partilerle girilecek seçim yarışına dönük basit bir düşüncenin ürünü değildir. Evet. Öyle bakılırsa sığ bir bakış açısı olur.
Peki efendim.
Bu Türkiye'nin gerçeğiyle ilgili bir şeydir. Ve bana göre de mevcut siyasi partileri bunun dışında tutuyorum kesinlikle. Bir takım şer odaklarını da çok fazlasıyla üzmüştür, varsın üstün.
Evet, yurt dışındaki vatandaşlarımız da şüphesiz bu süreçleri ve gelişmeleri çok yakından takip ediyorlar. Dün açıklanan kararla birlikte seçim sürecinde ne tür işlemler yapılacak, bunu da merak ediyorlar şüphesiz.
Evet, o yurt dışındaki vatandaşlarımız.
Çünkü onlar da oy kullanacaklar. Evet, öyle görünüyor. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karar burada belirleyici olacak. Nerelerde nasıl oy kullanılacağı konusunda. Yurt dışından beklentiniz nedir? Bu anlamda vatandaşlarımıza ne tür mesaj vermek istersiniz?
Öncelikle hepsine selam söylüyorum. Gerçekten orada emekleriyle, alın terleriyle ülkelerinin dışında hasretle çalışıyorlar. Onlar çok değerli bizim için. Ve onların oradaki emekleri yanı sıra belki de siyaseti dışarıdan bakarak daha net görebildiklerini düşünüyorum. Yani bizim için verdikleri oylar anlamında söylemiyorum. Yani birçok mülazaları, benim de akrabalarım yurt dışında var. Artık orada ikinci nesil, üçüncü nesil, çocuklar mühendis oluyor, doktor oluyor, dördüncü nesil var. Ben tabii ki onların bu konudaki duyarlılıklarını ve işte referandum sürecinde Hollanda'da yaşanan, Almanya'da yaşanan, Avusturya'da yaşananların da çok iyi analizini yaptıklarını, Türkiye'de herhangi bir şekilde resmi bir görevlinin, bir milletvekilinin, bir bakanın, bir cumhurbaşkanının oradaki vatandaşlarımıza dönük bilgilendirme konulu bir takım olayların nasıl ekamete uğratıldığını ama terör örgütün her zeminde bir şekilde oradaki faaliyetlerini yapma noktasında neredeyse bazı devletler tarafından önünün açıldığını aziz vatandaşlarımız orada çok net görüyor. Onların duyarlılığı çok yüksektir. O konuda Türkiye'nin son 16 yıllık süreçteki gelişmelerini de çok açık ve net ifade etmektedirler. Yaşadıkları ülkelerde bütün o insan hakları söylemlerine, çoğulculuk, demokrasi söylemlerine rağmen bazı uğranan sıkıntıları da dile getirmektedirler. Bakın bir örnek vereceğim. Bizim Suriyeli insanımızın yaşadığı Suriye'deki savaştan sonra sınırlarımızı açıp 3-3,5 milyon Suriyeli vatandaşı, insanı sınırlarımızda soğuktan, hastalıklardan, hatta son zamanlarda malum kimyasal silahlardan koruduk.
Evet.
Ama onun dışında çoğu denizlerde perişan olup gittiler. İşte bugünler geçecek. Dünya bu türbülansı atlatacak. Ama yıllar sonra Suriye olayını hatırladığımız zaman Batı şöyle hatırlanacak. Türkiye onlara yardım eden, kucak açan, çadırını veren, kıyafetini, erzağını veren, sıcak çorbasını veren, onları silahlara karşı koruyan bir ülke olarak hatırlanacak. Ama Avrupa sınırından kucağında çocuğuyla geçen bir babaya çelme takan gazeteci olarak hatırlanacak.
Evet.
Dolayısıyla bu söylemlerin batılı ülkelerin insan hakları, çoğulculuk, evrensellik, barış, demokrasi söylemlerinin işte bu son çeyrekte ne kadar insancıl ve ne kadar hakkaniyetli olduğu konusunu çok net gördük. Sadece bununla kalmadı. Doğuda yaşayan, işte az evvel ifade ettiğim petrolü olan, doğalgazı olan ve mazlum milletler, bir yanda da batıda yüksek bir endüstrisi, 30 bin dolarların üzerinde gelir olan ülkeler. Bakınız, dünyanın çaresizliği ve sıkıntısı ve savaşları mazlum ve yoksul ülkelerin zenginlerden bir şey talep etmesinden olmuyor. Zengin olanların
fakirlerden
hala bir şey alma çabasından oluyor. Bu çok temel bir nokta.
Evet,
dolayısıyla bütün bunun içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyük tür demesi, Rabia işareti ve Türkiye'nin mazlumlara her daim elini uzatması çok önemli. Bizim tarihimizde herhangi bir zaman sömürü olmamış. İşte bunu nereden anlıyoruz? 600 yıllık hükümranlığımızda kalan 500 yıl Yunanistan'ı bir valiyle yönetmişiz.
Evet.
Ama Yunanistan'dan çekildikten sonra herkes Yunanca konuşuyor. Bulgaristan'dan çekildikten sonra herkes Bulgarca konuşuyor. Arabistan'dan çekildikten sonra herkes Arapça. Ama yani, İngiltere'de çekildikten sonra Hintliler İngilizce konuşuyor.
Fransa'da.
Dolayısıyla Türkiye'nin feraseti, Türk toplumunun dininden, kültüründen, ahlakından, ailesinden aldığı şey çok önemlidir. 15 Temmuz böyle bir mayanın sonucunda millet olarak dirilişin bir cevabıdır. Dolayısıyla yurt dışındaki insanımızın da özellikle güncelde bunu çok daha net gördüğünü ben tespit ettim. Onların oy kullanmalarında bir sıkıntı olmayacaktır. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulumuzun sitesinde, oradaki açılan merkezlerde, gümrüklerde ve havaalanlarda ne şekilde oy kullanacakları, pasaportlarıyla veyahut işte TC kimlik numarası olan Türk vatandaşlıklarını ispatlı bir kimlik belgesiyle bunu kullanabileceklerdir. Türkiye artık bu konuda çok başarılı bir ülke. Öyle bir randevu sistemi vesaire yoktur. O konuda zaten hem biz parti olarak hem de Yüksek Seçim Kurulumuz yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasi iradelerin hem doğru şekilde tezahür etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız.
Peki biraz da tanıtım günlerinden söz etmenizi isteyelim sizden. Çünkü Osmanlı'nın başkentinde Türkiye'nin başkentine sloganı taşıyan bugün Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Trakya Tanıtım Günleri başladı.
Evet, bu bizim uzun zamandır milletvekilleri, Trakyalılar Vakfı diye genç arkadaşlarımızdan oluşan üniversiteli idealist gençler var. Sık sık meclise bizi ziyarete geliyorlardı. Trakya kültürü, Trakya'nın renkleri, folkloru, coğrafyası, işte damak tadı, ürünleri gerçekten yurt satında beğeni ve ilgi toplayan bir bölge Trakya. Özel olarak da hep onu söylüyorum. İstanbul gibi Türkiye'nin en önemli merkezi ile Avrupa Birliği gibi dünyanın en önemli merkezi arasında kalan bir küçük coğrafya. Yani 18 bin kilometre kare gibi 2 milyona yakın bir nüfusu var ama tabii bir Balkan göçmenliği o tarihsel sürecin içerisinde de adeta bir tarih kütüphane gibi. Ben de tabii doğma büyüme köken olarak Yugoslavya Priştine'den dedemler gelmişler ve çoğu göçmenlerden oluşan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli insanı her şeyden önce bayrağına çok bağlı. Atatürk'e bağlılığı var. Yine özellikle ordumuzun bugünlerde sınır ötesinde yapmış olduğu ulusal güvenliğimiz açısından konularında çok duyarlı, bu siyaset üstü bir şey. Çok yakın zamanda bir şehidimiz vardı. Dolayısıyla Trakya bu konuda geçmiş dönemlerde bunu yapmayı denemiş fakat 3 il bir araya gelememişti. Biz milletvekilleri, sayın valiler, kalkınma ajansımız, odalarımız, kaymakamlıklar ve belediyeler bugün açılışını yaptık. 4 gün sürecek tüm vatandaşlarımızı Trakya'nın tatlarını, lezzetlerini denemeye, onların kültürünü orada gözlemlemeye davet ediyoruz. Evet, Trakya önemli bir yer. Özellikle benim ilimde Kırklareli'de İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünce 95'lerde başlayan arkeolojik kazılar var. Milattan önce Asılbeyli kazıları milattan önce 6200 yıllarında Trakya'daki yerleşime işaret ediyor. Yani günümüzden 8200 yıl önce. Bu çok önemli. Yani bu artık arkeolojik tarihe bile dipnot olacak nitelikte. Burası bir geçiş bölgesi olmuş. Onun için kültürler, renkler ve insanların birbirine olan saygı sevgisi çok önemli. Bizler birçok konuyu siyaset üstünde tutup özellikle bölge menfaatine ve insanın huzur ve refahı için farklı siyasette olan insanların bir arada olduğunun da bugün güzel bir resmiydi orası. Atatürk Kültür Merkezi de Ankara'da 19-22'si arasında peynirimiz çok güzel, sütümüz ve süt ürünlerimiz güzel, kıvırcık kuzumuz güzel, Edirne'nin ciğeri çok güzel, Kırklareli'nin köftesi, Tekirdağ'ın köftesi güzel. Yani orada şu an belki de sığamayacak şeyde çok güzellikler var. Ben hepsini anlatmayayım. Ankara'daki bütün dostlarımızı oraya görmeye ve tatmaya davet edelim.
Belki buradan yakın zamanda da yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye'ye şu sıralarda geleceklerse de.
Edirne Kapıkule'den
gelirken uğrasınlar.
Evet, hem Trakya'ya hem de Atatürk Kültür Merkezi'ne şu an Trakya Tanıtım Günleri'nde bulunan vatandaşlarımıza, evet, Trakyalılar Vakfı'na da teşekkür ederek böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Tabii efendim, açılış etkinliği bayağı kalabalıktı dediniz. En çok ne ilgi çekti Trakya ile ilgili?
Ya Trakya'da tabii ki
kesinlikle yemekler ilgi çekmiştir.
Şimdi
ama bakalım.
Biz yemek kısmına bir programımız vardı, katılamadık. Direkt geldik. Hakan Çavuşoğlu Başbakan Yardımcımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey, Mehmet Mezunoğlu Bey, çok sayıda Trakya, CHP, AK Parti, tüm milletvekilleri geldi, belediye başkanları. Tabii bizim yöresel halk oyunlarımız çok dikkat çekici. Roman havaları çok dikkat çekici. Yakın zamanda malumunuz 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'ydü.
Evet.
Külliye'de de Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, ev sahibinde çok büyük bir büyük romanlar buluşması oldu. Onlar güzel gösteriler ama Trakya insanı neşeli. Trakya insanı yurtsever. Trakya insanı bir şekilde birlik içerisinde farklı renklerin, farklı düşüncelerin bir renk olduğunu gerçekten gerek ülke siyaseti için gerekse toplumsal sosyal yaşam için başarabilmiş bir bölge. Kendine göçmenliğin verdiği bir refleksle bir gün göç etmek zorunda kalabilirim düşüncesiyle geçmiş dönemleri kastediyorum. Kendini yetiştirmeyi, her şeyi devletten beklememeyi, bir meslek sahibi olmayı, eğitimine önem vermeyi ve bununla birlikte de farklı kültürden insanlarla aynı çatı altında birlikte barış içinde yaşayabilmeyi bir kültür haline getirebilmiş bir toplum. Yani bu anlamda ben gerek meclisteki Trakyalı milletvekilleri olarak sayın milletvekillerimizle, gerekse burada bize bürokrasiden memur olarak gelen kardeşlerimiz, askerlerimiz, subaylarımız, doktorlarımız, çoğu Trakya'ya gelmek isterler. Bir görevle gelenlerin çoğu da kalmak isterler. Ben herkesi hem bölgemize davet ediyorum hem de burada Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Trakya günlerine katılmaya davet ediyorum. 4 gün sürecek inşallah. Orada sanatçılarımız gelecek. Trakya'dan özel gösteriler olacak. Hem Edirne'yi, hem Tekirdağ'ı, hem Kırklareli'yi, 3 tane güzel Trakya yerini aynı anda soluma fırsatı bulacaklar.
Evet, romanlar dediniz. Sizin çok önem verdiğinizi biliyorum ki mecliste de 8 Nisan'la ilgili özel bir konuşma da yapmıştınız.
Evet, evet.
Şimdi baktığımızda geçtiğimiz dönemlerde AK Parti hükümetlerinin romanlara yönelik özel bazı projeler geliştirdiklerini gördük. Ne ölçüde beklentileri karşılandı? Önümüzdeki süreçte neler yapılacak? Bunlardan da bahsedelim. Hazır siz sözü açmışken.
Teşekkür ederim. Tabii Trakya deyince çok kıymetli roman vatandaşlarımızı unutamayız. Yakın geçmişte de işte bahsettiğiniz programlar oldu. Dünya Romanlar Günü ve Külliye'deki program Sayın Cumhurbaşkanımızın misafir ev sahipliğinde. Bizim bölgemizde Edirne'de, Tekirdağ'da, Kırklareli'de, İzmir'de roman vatandaşlarımız çoklukla mevcut ve gerçekten ülkelerine son derece bağlı. Benim özellikle ilimin en büyük ilçesi Lüleburgaz'da 15 Temmuz akşamı İstanbul'daki darbeci yapıya destek olmak amacıyla 65. Mekanize Tugay'dan talimatla çıkartılan tanklara karşı Lüleburgaz'daki roman vatandaşlarımız gerçekten göğüslerini siper etti. Yani orada özel bir an yaşandı. Orada gerçekten ulusal bağımsızlığımıza, istiklalimize, istikbalimize kasteden bir harekette çoğu roman olan arkadaşlarımız buna müsaade etmediler. Dolayısıyla romanlara ilişkin bizim Cumhurbaşkanımızın büyük roman buluşmasında zikrettiği gibi onlara olan sevgimiz, saygımız sözde kalmadı kesinlikle. Hem yapmış olduğumuz yasal düzenlemelerle, hem eylem planıyla, hem sinema projesiyle, özellikle 2006 yılında İskan Kanunu'nu değiştirdik. Polis talimatnamesindeki özellikle ayrımcılığı kapsayan ifadeleri değiştirdik. 2009 yılında roman çalıştayını yaparak dernek ve federasyonlarının devletin en üst makamlarında muhatap alınarak onlara ilişkin ne gibi düzenlemeler yapılacak bizzat kendilerine bir çalıştay yapıldı. Bu çok önemli bir şey. Yine 31 projede 4608 toplu konut projesi içerisinde daire ürettik. Roman toplumumuz genelde apartman gibi değil, daha ziyade kendi kültürlerine uygun, yaşam tarzlarına uygun bahçeli evlerde yaşıyor. Bunlar işte 130 lira gibi aylık ödemelerle onların konut edindirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız büyük roman buluşmasına da çağrıyı yaptı. Dedi ki arsa problemi olmayan, kendi bölgelerinde bu arsa problemi hallolmuş her yerde biz bunu yapacağız. Bu çok önemli. Çünkü fiziki şartların düzeltilmesi, yaşam örneklerinin yaşamın orada sağlıklı ve hijyen olması çok önemli. İçlerinden çıkan çok güzel örnekleri Roman Vatan'da orada sanatçılar, müzisyenler ve özellikle akademisyenler vardı. Cumhurbaşkanımız da Kasımpaşalı yaşadığı süreci ifade ederek o mahalleden bir cumhurbaşkanı çıktı. Güzel anekdotlar yaşandı. Tabii 2014 yılında Türk Ceza Kanunu'nda önemli düzenlemeler yaptık. Nefret suçlarının tanımını tekrar düzenledik. Kısacası Roman Eylem Planı ile ilgili ve orada yatışan her bölge, Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan Roman vatandaşlarımızla ilgili yasal düzenlemelerle beraber onların gerçekten iş edinmeleri ve istihdamlarına yönelik Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çok önemli iş edindirme ve eğitim projeleri var. Çünkü bugüne kadar bunlar hep söylemsel anlamda kaldı. Ama hükümetimiz döneminde gerçekten çok somut ve onlarla istişare ederek onların kendi kültür ve yaşam tarzları açısından uygun gördükleri şekilleri biz benimsedik.
Hayata geçiyor.
Hayata geçiyor. Onların ciddi bir memnuniyetleri var. O günkü zaten Roman buluşmasında bunu da ifade ettiler. Hiçbir şekilde bir mezhebi, ırk, din, yaşam tarzı, kültür, siyasi düşünceyi ayırt etmeden bu ülkede herkesi kucaklamamız lazım geldiğinde şüphe yok. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe karşısında her kesimden insanın bir mücadeleyle vatanına, bayrağına, milletine, devletine sahip çıkması tüm renklerle aslında bizim Türkiye'yi ifade ettiğimiz gerçeğini ortaya koydu.
Evet, ben bu arada hatırlatayım. Son 9 dakikamız var. Biraz da şeker fabrikalarını evet. ve tarımı konuşalım. Tabii evet. öncelik neye verelim onu bilemedim.
Evet, o zaman şeker fabrikalarından başlayalım. Çünkü evet. Kırklareli'de bu konuda gözlerin odaklandığı yerlerden evet, biri.
Alpullu değil
evet.
mi?
Evet, Alpullu Şeker Fabrikası Türkiye Cumhuriyeti'nde şeker üretiminin yapıldığı ilk fabrika olarak biliniyor ve özelleştirme kapsamındaki fabrikalardan biri de orası.
Evet.
Efendim bu sürece Kırklareli halkı, bölge halkı ne diyor? Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi neden önem taşıyor? Evet. Bunu aktarır mısınız?
Evet, bu konu gerçekten önemli. Yani bizi dinleyen yurt dışındaki insanımız da çünkü güncel konu. Mecliste şu an biz devlet su işlerinin teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna ilişkin bir düzenleme yapıyoruz. Burada da meclis oturumlarında da çok zikrediliyor, konuşuluyor. Çünkü güncel bir konu. Türkiye'nin şekerle olan süreci Osmanlı dönemine dayanıyor. Sonrasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle benim ilimde Kırklareli'de Alpulu'da ilk şeker fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası bunlar da 50'li 55'li yıllara kadar Türkiye'nin şeker ihtiyacını karşılıyor. Tabii şeker konusu hassas. Yani sadece üretim ve sanayi boyutuyla değil, tarihsel kökleriyle, hatırasıyla, geçmişiyle, Türkiye'nin ilk sanayi hamlesiyle bakılması gereken bir konu. Oradaki hassasiyeti çok iyi anlıyoruz.
Evet.
Ama Türkiye 20'li yıllarda değil, yani devletin elinde devletten başka bir sermaye olmayan, özel sektörün hiçbir sermayesi olmadığı dönemlerde o günkü şartlarla kurulmuş, gerçekten görevlerini layıkıyla yapmışlar ve sonra belki de Türkiye'deki diğer sanayinin de tetiklenmesine vesile olmuşlar. Misyonları çok önemli. Ama bu kesinlikle tabii ki şu an farklı şekilde dile getirildiği gibi değil. İşin içerisinde bence şu temel noktayı ortaya koymak. Hükümetimiz yani iki şekilde yaklaşılıyor. Bir, işte küresel sermaye peşkeş mi çekiliyor? Hı. Nişasta bazlı şekerin önü mü açılıyor? Veyahut işte hükümet milletin sağlığıyla mı oynuyor?
Ucuzlama gidiyor bir de.
Ucuzlama gidiyor. Şimdi ben bunların hepsine açıklık getirmek istiyorum. Pancar parasıyla okuyan bir mühendisim. Yani pancar tarlasında yatan, pancar sulayan, pancar kazan ve ilimde Kırklareli'de en fazla pancar üretmekle de ödül almış bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla pancarın bütününü biliyorum. Başladığı noktan bugünkü noktasına kadar. Ama bir de dünyadaki süreç, az evvel başladığımızda zikrettiğim gibi, o da çok önemli. Şimdi bizim Sümer Bankımız vardı. O zaman var olan sermaye yine devlette olduğu için ayakkabımızı, çorabımızı, gömleğimizi, pijamamızı, ceketimizi Sümer Bank yapıyordu. Sümer Bank özelleştirilirken de çok farklı bakış açıları getirildi. Ama şu an özelleşti. Türkiye bir dünyada tekstil devi gibi. En iyi kumaşlar bizde, en iyi ayakkabıları biz yapıyoruz. Yani öyle dendiği gibi millet ayakkabısız kalmadı. Dolayısıyla her olaya içerisinden bir siyaset devşirme çabasıyla milletin de algılarını yanıltma çabasına girmemek lazım. Bakın AK Parti hükümetleri kadar milletin sağlığını düşüren bir hükümet bugüne kadar gelmemiştir. Sigara yasağı gibi çok önemli bir olayı biz Türkiye'de olmaz denen bir şeyi başardık. Kapalı alanlarda sigara yasağıyla birlikte bunda annelerin, yaşlıların, hastaların, gençlerin, herkesin hayır duasını aldık.
Evet, bu çok önemli bir şey aslında. Bu hastanelerde bile sigara içiliyordu.
Evet, yani bu insanı, evet, hafızası hemen kısa zamanda geçmişi unutuyoruz ama otobüslerde, hastanelerde, her yerde içilebiliyordu. Yani AK Parti hükümeti sadece bu değil, sağlıkta yapılan reformlarla da insanların doktora, hemşireye, ilaca kolay erişimini sağladı. Sadece bununla mı kaldı? Yine yapılan duble yollarla otomobil sayımız ikiye katlandı, nüfusumuz arttı, trafik sayıları çok ciddi arttı, ölümlü trafik kazaları azaldı. Dolayısıyla ulaşımdan sağlığa, eğitimden işte sigara yasağına kadar her zeminde halkın sağlığını düşünen bir hükümetin nişasta bazlı şeker eksenli bir politikası olması düşünülemez. Tam aksine biz nişasta bazlı şekerin %10 olan kotasını %5'e düşürdük.
Evet.
Az evvel söylediğim gibi nişasta bazlı şekerle ilişkin kotanın düşmesi, ayrıca şeker fabrikalarının özelleşmesiyle, bakın 33 şeker fabrikamız var. Bunların 8 tanesi özel sektörde, 25 tanesi devlette. Bu 25 tane devlette olan şeker fabrikasının 14 tanesini özelleştiriyoruz. Bir tanesi de benim ilimdeki Alpulu Şeker Fabrikası. Ben o fabrikanın çalışmadığı dönemde açılmasına da vesile oldum. Ama şu gözlemleniyor. Türkiye'de özel sektör tarafından yapılan bir sanayi üretimi her zaman daha verimli oluyor. Asıl nişasta bazlı şekerle mücadelenin yolu, şeker pancarından elde edilen şekerin özel sektör dinamikleriyle onun maliyetinde piyasaya sunulabilmesidir.
Bu önemli ve belki de dışarıya
temel nokta budur.
Peki şeker bazlı nişastadan vazgeçilemez mi?
Şimdi o biraz tüketici alışkanlıklarıyla ilgili. Tabii ki bir şeker dediğimiz sadece evimizde, çayımızda, kekimizde, pastamızda kullandığımız şeker değil. Devasa bir gıda endüstrimiz var. Bu gıda endüstrisinin maliyetler bazında baktığımız zaman kilosundaki kuruşluk farklar bile onlar açısından bir rekabet unsuru oluyor. Ve Türkiye'deki gıda sektörü çok büyüdü. Sadece Türkiye'ye satmıyor. Ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. Ama buradaki ince nokta şudur Dilek Hanım. Yani biz sürekli nişasta bazlı, glikoz bazlı şeker yarı fiyatına kalsın ve sürekli endüstri bunu tercih mi etsin diyelim. Yoksa pancardan elde edilen şeker özel sektör dinamikleriyle ve onların inovasyonuyla daha ekonomik halde üretilsin ve onlar da pancar bazlı şekeri mi tercih etsin?
Tabii ki pancar bazlı şeker tercih etsin.
Dolayısıyla burada yapılmak istenen tam da söylenenin aksine, evet, manipülasyonu yapılan konunun aksine, tüketicilerin sağlıklı şeker yiyebilmesi için pancardan elde edilen şekerin ekonomik olarak elde edilmesi için bunu sağlamak ve özel sektörün bu işin içerisinde olmasıdır. Bunun çok tipik örneği, daha önce özel sektör tarafından kurulan 8 tane şeker fabrikası neredeyse o 24 tane devletin elindeki şeker fabrikası kadar üretim yapıyor. 3'e 1 oran. 3 katı daha verimli. Yani dolayısıyla 1920'ler çok değerli bir kuruluş hikayesi. Her alanda cumhuriyetin, fabrikalarımızın, eğitimimizin, sağlığımızın. Ama devlet artık fabrikatörlük yapmamalı. Nasıl Sümerbank'tan çıktıktan sonra o alanda daha ekonomik, daha kaliteli ve daha ucuz ürünleri bu toplum ve onun arkasından bir ihracata dayalı sanayi oluştu. Bu alanda da hükümetimizin yapmaya çalıştığı işi bir mühendislik arka planıyla oturtmak ve verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlamak. Burada tehlikeli olan şudur. Devlet bugün daha iyi fabrika yapar. Devlet bugün daha iyi makine de yapar. Devlet bugün daha iyi mühendis de yetişir. Ama pancar üreticisinin üretim kültürü yok olduğu zaman onu geri toparlayamazsınız. Evet. Dolayısıyla bu geri gitmeden bu müdahaleyi yapmamız gerekiyordu.
Son, evet, birkaç dakika belki efendim.
Son bir dakika.
Bu et fiyatları yayına girmeden önce de soruldu. Sayın Vekilimiz Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi, et fiyatları ne olacak? Ucuzlayacak mı? Ne zaman ucuzlayacak diye bir soru geldi. Bunu, evet, aktarmış olalım. Birkaç cümleyle alırsak.
Şimdi tabii tarıma vakit kalmadı. Çok önemli bir, evet, konu. Ben önemli. De aynı zamanda komisyon üyesiyim ama gerçekten et fiyatlarına ilişkin, yani büyük başta ve küçük başta, Sayın Bakanımız, başta Cumhurbaşkanımızın tabii talimatlarıyla, Başbakanımızın da talimatlarıyla çok ciddi bir emek sarf ediliyor. Bizler gerek komisyonda, gerekse bakanlığın üst düzey bürokrasi, kırmızı et konusunda sağlıklı ve ekonomik ve bol miktarda vatandaşa bunun erişiminin sağlanması ve bunun da sürdürülebilir kılınması için bir takım projeler var. İşte büyük başta düve desteği, onların almış oldukları destekleri, aynı zamanda ciddi manada Ziraat Bankası ve Tarım Kredi destekleriyle yapıyoruz. 2 yıl ödemesiz, 5 yılda faizsiz kredilendirmeyle çiftçimizin bu konuda üretim alanını genişletmek ve verimli kılmak için yem desteğinden onların bir takım işçilik giderlerine kadar destek sağlıyoruz. Yine küçük başta 300 baş hayvan küçük baş desteğiyle anaç koyun, yani damızlık koyun desteğini yapıyoruz. Küçük başta ve büyük başta inşallah hedeflenen politikaların karşılığı alındıktan sonra bunlar yakın zamanda kırmızı ette sağlıklı ve sürdürülebilir bir devamlılığı sağlayacak. Evet. Amacımız pancarda olduğu gibi, genel siyasette olduğu gibi vatandaşımızın refahı, huzuru ve ulusal güvenliğimizi tehdit altında bırakmadan doğru zamanda da doğru kararları alarak gereğini yapmak.
Efendim, çok teşekkür ederiz.
Çok efendim. Teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Ben buradan sizin kanalınızdan da bizi dinleyenlere, yurt dışındaki kardeşlerime de hepsine saygılarımı sunuyorum.
Sağolunuz, teşekkür ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ederiz ve gazeteci Hakkı Kurban size de teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Geldiğiniz için. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.